Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Demokrasi İçin Birlik Platformu ile 2021 yılı bütçe kanun teklifinin tüm başlıklarını ele aldığımız Ahval Forum'da konuğumuz Doktor Demet Parlar ile Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçeye ele alacağız. Hoş geldiniz Demet Hanım.
Merhaba, hoş bulduk.
Bir özet geçelim isterseniz bütçeyi baştan. Sağlık Bakanlığı merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı için 31,8'lik bir artışla 77 milyar 615 milyon Türk lirası olarak açıklandı. 2020 yılına kıyasla TL üzerinden nominal bir artış görüyoruz ama dolar kuru üzerinden değerlendirdiğimizde bütçeyi %17'lik bir gerilemeyle karşı karşıyayız aslında. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi her yıl önemliydi ama bu yıl bir korona gündemi de var. Şimdi ilk olarak genel değerlendirmeniz nedir? Onu kısaca alalım, sonra detaylandırarak devam edelim.
Şimdi genel bütçe dediğimiz zaman bence burada en önemli şey bütçelere baktığımız zaman bütçe neden değerli, neden bütçe hakkı diye bir kavram var. Dünyada da kabul edilen bir kavram var. Çünkü bütçeler baktığımız zaman hükümetlerin, yöneticilerin tercihleri hakkında bize son derece ciddi bir mercek veriyor. Yani bu büyük kaynak nerelere, nasıl, kimler için kullanılıyor? Dolayısıyla bir hükümetin uygulamalarının arkasındaki niyeti ve tercihlerini ve söyledikleriyle yaptıklarının ne kadar örtüştüğünü görmemizi sağlayan son derece önemli birden çok veri sağlıyor bütçeler. Bunu işte Sağlık Bakanlığı bütçesi özelinde değerlendirdiğimde gerçekten bu bağlamda birçok ciddi veriler olduğunu gördüm. Bizi yöneten iktidarın sağlığa bakışı açısından. Örneğin pandemi de bize bu konuda, bu sağlığa bakış açısını, AKP hükümetinin bakış açısı konusunda bize ciddi bir veri veriyor. Daha doğrusu bunu son derece net bir şekilde anlamamızı sağladı pandemi süreci de. Çünkü biliyoruz ki böylesine büyük salgınlar, pandemi dediğimiz dünya ölçeğinde yaygın olan büyük salgınlarda yalnızca tıbbi önlemler salgınları önlemek için yeterli olmuyor. Yani koruyucu hekimlik uygulamalarının çok önemli olduğu, yalnızca tedavi edici hekimlik uygulamalarıyla salgınların önlenemediği bütün dünyada şu anda kabul edilmiş ve yeniden koruyucu hekimlik uygulamalarının ağırlıklı olarak sağlık yönetimlerinde yeni reorganizasyonların yapılması zorunluluğu ortaya çıkmış durumda. Ama biz bütçeye baktığımız zaman bu pandemi sürecindeki deneyime rağmen koruyucu hekimliğe ayrılan payın çok düşük olduğunu görüyoruz. Örneğin bu konuda şunu söyleyebilirim. Sizin de dediğiniz gibi Sağlık Bakanlığı bütçesi bu sene 77 milyar 615 milyon 519 bin TL olarak saptanmış. Bunun yalnızca 19 milyar 48 milyon 950 bin TL'si koruyucu hekimlik hizmetleri için ayrılmış. Tedavi edici sağlık hizmetlerine ise yaklaşık 55 milyar TL ayrıldığını görüyoruz. Aslında bu tam tersi olmalı. Bu aradaki çarpıcı fark hala bizim ülkemizde tedavi edici hizmetlerin ön planda olduğunu, AKP hükümetlerinin 2003 yılından beri dünyadaki neoliberal politikaların doğasına, onların sistemine uygun olarak sağlıkta dönüşüm programı diye uygulamakta oldukları programı uygulamakta kararlı olduklarını bize bir defa net bir şekilde gösteriyor. Yani hani dedim ya, bütçe bize arkadaki niyeti gösterir. Bu dengesizlik dahil bir tek başına sağlıkta dönüşüm programının, yani neoliberal sağlık sistemlerinin, yani tedavi edici hekimlik hizmetlerinin salgınla mücadelede son derece yetersiz kaldığı bu süreçte görülen, yani hastanelerin tek başına yeterli olmadığını ve olmayacağını gördüğümüz bu sürece rağmen biz hala bu konuda ısrar ediyoruz anlamına geliyor bu. Ve bu da tabii bir hekim olarak beni son derece üzen bir şey. Çünkü bir yandan da sürekli 2019 bütçesiyle ilgili, 2020 bütçesiyle ilgili Türk Tabipler Birliği'nin yorumlarında, gene sağlık emekçi sendikalarının yorumlarında da bu konuların, yani koruyucu hekimliğe ağırlık verilmesi gerektiği zaten pandemi öncesinden beri hep vurgulanmış. Ama nedense, nedeni tabii çok derin ekonomik ve politik nedenler, elbette bunlar da ayrıca tartışılabilir. Bu yanlışta ısrar ediliyor olduğunu bütçe bağlamında görmüş oluyoruz.
Bir de çok fazla gündeme gelen, sıkça gündeme gelen daha doğrusu, hasta garantili şehir hastaneleri konusu var. 2020 yılında CHP milletvekili Fikri Şahin'in yayınladığı bir rapora göre ilk 7 ayında 5 milyar 133 milyon Türk lirası bu hastanelere aktarılmış kira ve hizmet bedeli olarak. Şimdi az önce siz de başlık arasında bahsettiniz. Bu şehir hastaneleri AKP'nin sağlıkta dönüşüm programı kapsamında hayatımıza giren bir şey. Ve bunu ısrarla devam ettireceğini de beyan ediyor. Siz ne dersiniz bu müşteri garantili hastane biçimine?
Şimdi müşteri garantili hastane gerçekten kamu zararına çok ciddi ölçüde büyük yük getiren, bütçelere yalnızca 2021 bütçesine değil, aslında önümüzdeki 25 yıla varacak kadar uzun sürede bu kiralar ve hizmet bedelleri. Çünkü aslında bunlar kamu özel işbirliği ortaklığı adı altında yapılan hastaneler olmakla birlikte işletmeleri tamamen bu hastaneleri yapan işletmelere bırakılıyor. Hizmet onlardan satın alınıyor. Denetimini bile devlet yapmıyor. Gene bir şirket aracılığıyla bu şeylerin, şehir hastanelerinin denetimleri yapılıyor. Dolayısıyla sürekli oraya bir kaynak aktarımı var şehir hastanelerindeki özel şirketlere. Dolayısıyla burada büyük bir 25 yıla kadar uzanan bir dolar üzerinden de bir borçlanma var. Yani gelecek nesilleri de yük altında bırakan bir şey. Bu kadar ağır bir kamusal borçlanma nedeniyle aslında Cidem Toker'in yazılarından ve gene Türk Tabipler Birliği'nin yazılarından öğrendiğim kadarıyla hükümet şu anda bundan vazgeçmiş durumda. Ama şu anda 10 tane şehir hastanesi tam da bu kamu özel işbirliği ortaklığıyla çalışmaya devam ediyor. 5 tanesi yapılmaya devam ediyor. Şu an 3 hastane artık bu kamu özel işbirliği ortaklığı adıyla değil de eski devlet ihalesi ortaklığıyla yapılmak üzere ihaleye verilmiş. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani yanlıştan dönülmüş. Ama 18 hastane, yani 13'ü şeye aç, 13'ü şu an çalışıyor. 5 tane yapılmaya devam ediyor bu koşullarda. 18 hastane. Hiç de az sayıda değil. Ve bunların o kadar ciddi bu hani kaynak aktarımı dışında işletmeleriyle ilgili, verecekleri hizmet kalitesiyle ilgili çok ciddi problemleri var. Şöyle mesela bunların yatak başı çok devasa boyutlarda yapılmış hastaneler bunlar. Bu kadar büyük boyutlu hastanelerin verimliliği ve işletilmesinin çok zor olduğu biliniyor. Dünyada bir standart var örneğin. Yatak başı kapalı alan denilen bir standart bu. Bu normalde maksimum Amerika gibi her şeyi devasa yapan bir ülkede bile 200 metrekare. Bizim şehir hastanelerinde 240 metrekare. Bu ne anlama geliyor? Yapılırken maliyet artıyor. Sonrasında elektrik, temizlik masrafları artıyor. Sonrasında orada çalışan personelin bir hastadan bir hastaya giderken ki sarf edeceği efor, bir bölümden bir bölüme giderken ki harcayacağı zahmet artıyor. Yani neresinden baksan artı şehir hastaneleri maalesef AVM'ler şehrin merkezlerinde yapılırken şehir hastaneleri şehir dışlarında yapılmayı tercih ediliyorlar her nedense. Oralara tabii ki ciddi bir ulaşım problemi de oluyor. şehir hastaneleri yapılış amaçlarına baktığınız zaman deniyor ki yaşlı ve yoksullar için yapılıyor. Yaşlı ve yoksulların buralara ulaşması aksine son derece zor. Yani bazı rakamlar okudum, inanamadım. Şimdi tam hangi, Ankara'da galiba bir şehir hastanesine ulaşmak için 2019 tarihli bir yazıydı. 150 TL taksi parası vermesi gerekiyormuş bir yurttaşın gidebilmesi için. Dolayısıyla bunu vatandaşların sağlayabilmesi, yoksul insanların, yaşlı insanların ulaşımının çok zor olduğu hastaneler. Bir başka özelliği şehir hastanelerinin, bu hastaneler açılırken sahip oldukları yatak kapasitesi kadar hastane, merkezdeki hastaneler, devlet hastaneleri kapatılıyor. Neden? Çünkü bu bana aynen şeyi hatırlatıyor. Bu Atatürk Havalimanı'nın kapatılması meselesini hatırlatıyor. Şu bağlamda hatırlatıyor. Üçüncü havaalanı yapıldığında daha hala oraya ulaşım altyapısı yeterince oluşturulmamışken, mesela ben bugüne kadar oradan hiç uçmadım. Yani böyle özellikle Sabiha Gökçen'den giden hava yollarını tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü ulaşımı çok zor. Ve bu arada aslında Atatürk Hava Alanı o ulaşım problemi çözülene kadar en azından açık tutulmalıydı. Bir yurttaş olarak benim beklentim buydu. Ama hemen kapandı. Şimdi merkezdeki devlet hastaneleri de kapatılıyor. Örneğin Ankara'da 6 devlet hastanesini kapamışlar. Ki bunlar köklü hastaneler. Dış kapı hastanesi, fizik tedavi rehabilitasyon merkezi gibi. Bunların bir kısmı pandemi nedeniyle tekrar pandemi hastanesi olarak açılmış ama ne kadar süre bunlar hastane olarak hizmet vermeye devam edecek? Niye diğerleri açılmıyor? Neden merkezdeki devlet hastaneleri kapatılıyor? Yani bunlar, bir yurttaş olarak bunlardan haberdar olduğunuz zaman, değil hekim, ya gerçekten insan üzüntü duyuyor. Çünkü kamu yararına hizmet vermesini bekleyen bir yönetim olması lazım başımızda diye. Ve çünkü yazılı olanlar bunu vaat ediyor bize. Ama yapılanlara baktığımız zaman bu vaatlerin işte bütçe bağlamında da görüyoruz. Örneğin şehir hastanelerine ayrılan kaynakların gene bütçede çok daha fazla olduğu görülüyor. Sizin söylediğiniz o 5 milyar liralık kira bedeliyle 3 devlet hastanesi ihalesi gerçekleşmiş. Bunlara şu anda halen şehir hastanesi deniyor bu ihaleler değişmesine rağmen. Yani orada da bir kavram karışıklığı oluşturuluyor aslında. Aslında bunlar artık o 18 şehir hastanesinden farklı hastaneler. Neyse ki bu yanlışta ısrar edilmemiş.
Devam edelim isterseniz. Covid-19 yönetimine geçelim birazcık. Bu sonuçta geçtiğimiz bu yılın Mart ayından bu yana Covid-19 Türkiye'de gündemimizde. Bu konuda yönetimi nasıl buluyorsunuz? Birinci sorun bu. İkincisi bütçe bağlamında tabii ki. Bütçede Covid-19'a ek bir şeyler açılmasını öngörüyorduk. Tahmin ediyorduk daha doğrusu. Bununla ilgili bir şeyler göremedik. Aşı konusu var. Onu belki ayrıca ele almak gerekiyor. Aşıyla ilgili bir ek bütçe de açılmamış. Bununla ilgili bir şeyler de yok. Sadece 1 milyon aşı gelecek. Bunu biliyoruz bu aşamada. Siz neler biliyorsunuz? Değerlendirmeniz nedir?
Şimdi gerçekten bütçeye baktığımız zaman, yani sürece baktığımız zaman pandeminin ilk başta bir anlamda iyi yönetildiğini ama sonrasında ve şu süreçte, yani çok hızlı bir açılmaya geçilmesi Haziran ayından itibaren, şu an çok hızlı artan, bir gerçekten çığ gibi büyüyen vaka sayılarına rağmen hala tam bir kapanmanın olmaması pandeminin iyi yönetilmediğini, yalnızca gene başta da vurguladığım tıbbi yöntemlere ve vatandaşın inisiyatifine büyük ölçüde bırakılmasını çok yetersiz buluyorum. Diyeceksiniz ki bazı yasaklar uygulanmaya başlandı. Ama biliyoruz ki bunlar şu anki durumda, yani bu ikinci çok şiddetli dalgayı engellemede yetersiz kalacak. Yani birinci dalgada uygulanan şeyde olduğu gibi hep kademeli kademeli gidiliyor. Ama bu da bize zaman kaybettiriyor. Bu konudaki uzmanların, hekim arkadaşlarımın da vurguladığı gibi pandeminin yönetiminde ve kontrolünde zaman çok önemli. Ve zaman kaybetmemek lazım. bütçe bağlamında pandemiye baktığımızda gerçekten pandemi başlığı altında hiçbir kalem yok. Koruyucu sağlık hizmetlerinin altında böyle bir pandemiye yönelik özel bir bütçe ayrılmış olmasını beklerdik. Sahiden öyle bir ayrım yok. Ama biz hani genel olarak pandemi yönetimi, başta da söylediğimiz gibi koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık vererek büyük ölçüde değiştirilir ve daha iyi yönetilir böyle bir diye düşündüğümüze göre bu bağlamda baktığımızda da koruyucu hekimlik hizmetlerine başta da söylediğim gibi ciddi bir bütçe ayrılmadığını, tedavi edici hizmetlerin aksine ön planda tutulduğunu görüyoruz. Aşı meselesine gelince sizin de dediğiniz gibi aslında şu anda Türkiye'de 25 milyon insanın grip aşısına risk grubunda olduğu ve grip aşısına ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Ama sağlanabilen aşı miktarı 1,5 milyon civarında. Yani büyük bir açık var. Şimdi bu insanların, evet, bir yandan da deniyor ki bu kapanma nedeniyle grip, bazı bu şeyi uygulayan, karantinayı uygulayan ülkelerde daha düşük düzeyde görülmeye başlamış ama gene de risk grubundaki insanların mutlaka aşılanması lazım. 1,5 milyon aşı ve 25 milyon riskli insan olarak baktığımızda burada da ciddi bir yetersizlik görüyoruz. Bir de gene sağlık politikaları yönünden olayı değerlendirdiğimizde bir başka gerçekle yüzleşiyoruz. Bu da insana acı veriyor. Nedir bu gerçek? Biz eskiden aşı üretebilen bir ülkeydik. Çünkü 1930 yılında kurulan Refik Say'dan Hıfzı Sıha Enstitüsü vardı ve bu 2011 yılında neredeyse hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatılıyor. Ve biz şu anda gerek grip aşısı için, gerek ileride geliştirilecek COVID aşısı için beklemek durumundayız ve dışarıya bağımlı durumdayız. Bu da gerçekten düşündürücü ve üzücü. Bu da bize gene neyi gösteriyor arka planda? Aşıda da bir özelleştirilmeye gidilmek istenmesini, bizi bu anlamda dışa bağımlı hale son derece sistematik bir şekilde getirildiğimizi görüyoruz.
Bir de sağlık personelleri konusu bütçe bağlamında yine. Bütçenin, Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçenin %39,5'in, %40'ı diyelim, sadece personel giderlerine, geriye kalanların 19 milyarı koruyucu sağlık hizmetleri, geriye kalan miktarda yine tedavi edici hizmetler ayrılıyor. Bu bağlamda ele alınca şimdi sağlık personelleri yine tabii ki bir sürü şeyden, performans sisteminden en başta şikayetçi, gelirlerin eşit dağıtılmadığından, kadro konusu var yine. Birçok şikayetler var. Siz neler söylemek istersiniz bu bağlamda?
Şimdi zaten hem Türk Tabipler Birliği'nin hem de Sağlık Emekçi Sendikalarının ortak bir bütçeyle ilgili değerlendirme yazıları var, çıktı birkaç gün önce. Orada da vurgulandığı gibi, yanılmıyorsam o yazıdaydı, bu şeyin, yani personel giderlerinin aslında Sağlık Bakanlığı bütçesinden çıkarılması gerektiği, genel bütçe içerisine alınması gerekliliği, yani o personel gideri olarak ayrılan bütçe tabii ki işte koruyucu hekimliği örneğin aktarılmalı tarzında bir öneri vardı. Ben de buna katılıyorum.
Çalışma Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal.
Evet, evet. Öyle olması lazım. Çünkü dediğiniz gibi çok büyük bir oran ayrılıyor ki şunu da biliyoruz. Yani sağlık çalışanlarına öyle çok da fazla bir çalışanlara ne emeklerin fazla bir bütçe, fazla bir maaş ya da ücret veriliyor değil, bu da biliniyor. Üstelik de bütün bu çalışma koşullarının, özlük haklarının yetersizliği nedeniyle de 2019 yılında gene Türk Tabipler Birliği verilerine göre 1047 hekim başka bir ülkede yaşamak üzere bu ülkeden göç etmiş ülkemizden. Yani bu da son derece düşündürücü bence. Yani böyle bir şey önceden yoktu. Şimdi insanların başka yerlerde kendilerine bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştırması, bu kadar zor yetişen hekimlerin yurt dışına gitmesi gerçekten düşündürücü olsa gerek. Bunda işte yaşam koşullarının, hekimlere uygulanan şiddetin, hekimlerin Türkiye'de ne yazık ki ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Bundan yaklaşık 6-7 yıl önce bir gün televizyonda bir programda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerine kendine savunma dersleri verildiğini duyduğumda dehşete kapılmıştım. Orada zaten çocuklar da diyordu, bir zamanların en saygın mesleklerinden biri olan hekimlik mesleğinde böyle bir ders aldığımız için utanıyoruz diye. Kendilerini steteskopla ya da kalemle nasıl koruyacakları öğretiliyormuş çocuklara. Yani ve bu sağlıkta şiddetin pandemi ortamında da devam etmekte olduğunu biliyoruz. Bu arada isterseniz o konuya da girelim. Bu sağlıkta şiddet yasası çıkarıldı ama bunun çok yetersiz olduğunu gene hem Türk Tabipler Birliği hem sağlık emekçileri, sendikaları ifade ediyorlar. Yeniden revize ederek güçlü bir şekilde çıkarılması gerektiğini. Çünkü pandemide insanlar sağlık merkezlerine, işte hastanelere ciddi bir yığılma var. Acil olmayan hastaların acile yoğun başvuruları var. Bütün bunlar insanlarda ciddi bir gerginlik, rahatsızlık yaratıyor ve karşılarında bütün bu sistemin bozukluğunun bir anlamda sanki sorumlusu gibi gördükleri sağlık emekçilerine saldırıp öfkelerini, sistemden kaynaklanan problemlerini, rahatsızlığını onlarda gidermeye çalışıyorlar. Çünkü ortam da buna izin veriyor. Sürekli sağlık emekçileri sorunların nedeniymiş gibi gösteriliyor ki bunun böyle olmadığı da tabii son derece açık. Başladığından itibaren konuştuğumuz nedenlerden dolayı kaynakların yanlış yerlere aktarılması, kamu sağlığının maalesef ihmal edilmesi, kamu kaynaklarının farklı kullanılması gibi. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için. Demokrasi için evet. Birlik grubu adına da.
Çok sağ olun, teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.